Ayrım 21.
Tetikçiler görülmedik bir soğukkanlılıkla kışladan şehirden uzaklaşmayı başarmışlar. Botevgrad şosesine çıkmışlar. İş artık başarılmış ve çocuklar rahatlamış biraz. Bay Stoyan da rahat rahat nefes almış. Fakat en korkunç olanı burada başlamış. Şoförün sinirleri bu gerginliğe dayanamamış. Erler kamyona silahları yükletirken beklemesi, kışladan çıkabilmesi, Botevgrad yoluna varana dek Sofya sokaklarından geçebilmesi çok büyük bir gerginlik içinde olmuş. Artık hedefe yaklaşırken kendini tutamamış, ellerine hakim olamamış ve beklenmedik bir hareketle devirmiş kamyonu. Bu kazadan sonra ilk kendine gelen Bay Stoyan olmuş. Hemen şoför yerine koşup gitmiş. Assubayla şoförün ağır yaralandıklarını görmüş. Öteki erle kız kolay kurtulmuşlar. Öyle bir durum ki gerçek çıkar yol yokmuş. Buluşma yeri daha hayli uzakmış. Erlerle kız Sofya'ya dönmeyi kararlaştırmışlar. Orada gizleniriz demişler. Bay Stoyan iki ağır yaralı arkadaşı orada bırakarak gayet üzgün bir halde kampa doğru yürümüş. Yaralılar düşman eline esir düşmemek için kendilerini öldürmeye karar vermişler. Bu olayı birkaç gün sonra Bay Stoyan kampa döndükten sonra öğrendik. Üzüntüden, kederden erimiş, adeta bir gölge gibi olmuştu Bay Stoyan. Kamyonla meydana gelen bu feci olay, kurmayın silah araması işini kesmemişti. Müfreze'nin bulunduğu bölgede bir gar vardı, Makotseva garı. Büyük bir benzin deposu vardı orada. Birkaç gün sonra bütün Müfreze gara doğru yönelmişti. Görev şuydu. 1. Polis bozguna uğratılarak silahları alınacak, partizanlara dağıtılacak. 2. Benzin depoları ateşlenip havaya uçurulacak. Bu benzin depolarından daha çok yakınlardaki Alman askeri bölükleri yararlanıyorlardı. Kurmay bu baskın için ayrıntılı bir plan hazırlamıştı. Müfreze 3 kısma ayrıldı. 2 küçük bölük muhafızlık edecek, öteki asıl bölük de hedefe saldıracak, polisleri silahsızlandırıp benzin depolarını ateşe verecekti. Benzin depoları dağ eteklerine kazılmış bunkerlerle yerleştirilmişti. Koruma sistemi vardı bunkerlerin etrafında. Saldırıya geçecek grup sürüne sürüne yaklaşacaktı oraya ve verilecek sinyal üzerine muhafızları zararsız hale getirecekti. Ben Makotseva garından yana saldırıya geçeceklerin gerisindeki muhafız grubundaydım. Biz muhtemelen oradan gelebilecek polis takviye kuvvetlerine engel olacaktık. Todor Dachev komuta ediyordu bizim grubu. Yerlerimizi aldığımız zaman ortalık kararmaya başlamıştı artık. Öbür muhafız grubu da yerini almıştı. Asıl grup da yerin büküntülerinden, her taştan, her ağaçtan, her çalılıktan ustaca yararlanarak sürüne sürüne ilerliyorlardı. Önümde bir arkadaş başını uzattı. Sonra dönüp yavaşça bir şeyler sordu. Todor göz işaretiyle susmasını söyledi ona. Çünkü başarımız her şeyden önce ansızın beklenmedik bir anda düşmanı oldu bitti karşısına bırakabilmeye bağlıydı. Baskın vaktine en azından yarım saat vardı ve tam bu sırada ileride bir yerden bir el ateş sesi geldi. Birden irkildik. Ne oluyordu? Kim bu ateş eden? Bunu ayrıntılarıyla kampta öğrendik. Yerde emekli emekliye sürüne sürüne ilerlerken arkadaşlardan birinin tüfeği bir çalıya takılmış. Tetik çekilerek ansızın patlamış. Nöbetçi polis ise ancak birkaç adım ileride bulunuyormuş. Kim var orada diye haykırmış korkarak ve indirmiş tüfeği omzundan. Ve burada arkadaşlar büyük bir hata işlemişler. Birden ayaklanıp muhafızın üzerine çullanacakları yerde bir an yere yapışıp hiç kımıldamamışlar. O ara polis de hemen istihkama koşabilmiş. Tabii tüfeğini de sürüklemiş ardından. ''Partizan var, partizan var!'' diye bağırmaya başlamış nöbetçi polis. Ve istihkam içinde biraz cesaretlenerek başlamış havaya ateş etmeye. Daha fazlasına cesaret edemiyormuş. Polislerin hazırlanmış mevzilere geçip hemen ateş açmalarına yeterli gelmiş bu ara. Ve mitralyöz, tüfek ve makineli tüfeklerle başlamışlar ateş etmeye partizanlara. Partizanlar da tekrar yere yatarak ateşe ateşle karşılık vermişler. İlk silah sesinden sonra henüz 20 saniye bile geçmemişti, bütün dağ mitralyöz ve tüfek sesleriyle inledi. Bizleri yapışmış yatıyor ve hiç aralıksız bir öne bir arkaya çeviriyorduk gözlerimizi. Todor Dachev bir küfür basarak doğruldu ama sonra çabucak yine yattı yere. Anlıyordum onu ama biz birer erdik ve komutanın emrine tabiydik. Komutan bizi burada bu yerde tutuyor, pusuda bekliyordu. Ama ileri atılır da saldırı grubumuzun ardındaki polisleri temizlemeye kalkışırsak ne olabilirdi? Bir polis bölüğü sonra yolumuzu kesip kapasa kısırabilirdi bizi. Bir kenarda seyirci gibi kalınca ne kadar ağır geçiyor savaşta dakikalar. Müfreze ile polis arasında 20 dakikalık bu çatışmada işte biz de seyirci gibiydik. En sonra kararan gökyüzünde sarı bir işaret fişeği göründü. Tüm grupların çekilip depoların birkaç yüz adım ötesinde değirmenin yanında toplanmaları emriydi bu. Biz önceden kararlaştırılmış noktaya hemen ulaştık ve saldırıya geçen arkadaşları beklemeye başladık. Ateş ede ede çekiliyordu onlar. Polis de ateş etmeye devam ediyordu. Ama hiçbiri kalkıp da izlemedi bizi. Komutan yoklama yaptı. Tüm partizanlar burada ve sağ salimdi. Polisin yağmur gibi yağan kurşunlarına rağmen tek bir kişi bile yaralanmamıştı bizden. Başarısızlıktan sonra bu biricik avuntumuzdu. Ama hiç de az değildi bu. İlk başarısızlık, sonraki başarı ve zaferlerimizin güvencesi olmalıydı. Gece geç vakit kampa döndük. Sonraki birkaç gün konuşmalarımızın tek konusu bu eylemimizdi. Fakat bunun sonuçlamaları ancak Todor Zhivkov'un müfrezeye gelmesinden sonra yapılabilmişti. Biz durmadan kalabalıklaşıyorduk. Sofya ve civar köylerden aralıksız olarak genç remsistler ve savaşlarda saçları kırarmış parti üyeleri geliyordu. Silah depomuz da doluyordu gitgide. Çoğu en iyi kaliteden olmasa da artık hemen her partizan için tüfeğimiz vardı. Bir tüfekçi bizim bu silahlarımızın yarısını doğrudan doğruya ıskartaya çıkarabilirdi. Ama bizim seçme olanağımız yoktu. Düşmanı yok edebilecek bütün silahlarla savaşıyorduk. Bir gün kurmayımız müfrezeyi toplayıp bir emir okudu. Bu emre göre başlı başına iki çeteye ayrılıyorduk. Bachakiro ve bir de Boycha Ogyanov çetesi. Sonra komutan her iki çetedeki erlerin adlarını okudu ve biz dağılıp yeniden kendi çetemizde sıra olduk. Ertesi gün de birbiri ardı sıra bir partizan dizisi halinde bize ayrılmış olan yeni harekat bölgesine gittik. 3. Bölüm. Temmuz ortalarına doğru artık çetemiz Lopyan Ormanı'nda ordugah kurmuştu. 30 kişi kadardık ve o zamanki koşullarda hatırı sayılır bir savaş gücüydük. Bachokiro çetesinin komuta heyeti şu şekilde kurulmuştu. Komutan Todor Dachev, komutan yardımcısı Stefan Grebenarov, politkomiser Vladimir Kalajiev, kendisi tıbbiyeli olduğu için aynı zamanda hekimimizdi bizim, 1. Bölük Komutanı Brayko, 2. Bölük Komutanı Karaca, 3. Bölük Komutanı Zdravko idi. Komutan Todor Dachev civar köyleri iyi tanıyordu ve daha ilk gece ava gitti, yanına birkaç kişi alarak. Sabah bir hayli yüklü olarak döndüler. Hatırşinas yataklar, tezelden kocaman bir bakır tencere, iki gaz tenekesi, birkaç yağmurluk, 2-3 çarge, bir kürek, bir kazma, bir balta ve daha başka eşyalar, aletler toplayıp vermişlerdi. Kaçamak, çorba ve daha başka partizan yemekleri pişirmede koca bakır tencereyi uzun zaman kullandık. Biz avcıların getirdiklerinin etrafını sararken, "Bre koca bir zestra, drahoma getirmişsiniz siz yahu" dedi biri. "Zestra hazır ama delikanlı kendisine henüz ev kurmamış," dedi Todor gülümseyerek. "Delikanlılar sıkı durun, ev değil saray kuracağız." Dağda geceler en sıcak zamanlarda en kuru yazda bile serin olur. Güzel örtün yoksa hayli donarsın açıkta uyursan. 1943 yılının yaz mevsimi ise ne sıcaktı ne de kuru idi. Onun için vakit kaybetmeden bizim partizan sarayının inşasına başlamak gerekiyordu. Ve bu saray öyle kurulmalıydı ki 30 değil 60 kişi alabilmeliydi. Ve kendisinde partizan gözü, partizan yüreği bulunmayan kişiler de görünmez olmalıydı. Fakat kuruculuğa başlayana dek bir hayli zaman geçti. Biz çoğu kez geceleri soğuktan ağaç gibi olmuş, sırtımız ayaklarımız donmuş olarak uyanırdık. Ve biz gerekli kazma kürek testere edinebildikten sonra ve partizanlar merteklik birkaç ağaç kesip devirdikten sonra işe girişebildik. Herhangi bir avcının ya da rastgele bir yolcunun dikkatini çekmemek için çok çabuk ve sessizce yapmalıydık bütün işleri. Sığınak yeri dik bir ormanın yamacında küçük bir dağ çayının yanındaydı. Suyun yakın olması her partizan kampı için önemli bir şarttı. Boyu 10 metre, eni 6, yüksekliği de alçak tarafı 2, yüksek tarafı 3 metreydi. Bu koca yeraltı barınağı sadece birkaç gün içinde kazılmıştı. Gece gündüz çalışıyorduk çünkü bütün arkadaşlara yeteri kadar kazma kürek yoktu. Kazma işi tamamlandıktan sonra bizim mühendisler ve mimarlar rutubetin önlenmesi ve yıkılıp çökmeye karşı bir güvenlik önlemi olarak yeraltı barınağının her taraftan direklerle kaplanmasını kararlaştırdılar. Baltacılar orta karanlıkta bir hayli ağaç kesmişlerdi. Sadece balta ile budanıp yontulabileceği kadar düzeltildikten sonra bu direkler duvarlara yerleştirildi. Kış günlerinde soğuğu gayet iyi önledi bunlar. Bizim sarayın örtüsü de bu direkler üzerine konmuştu. Daha yaşlı partizanlar arasında askerliği sırasında savunma siperi inşa etmiş olanlar vardı ve sığınağımızın üzeri örtülürken orta çapta güllelere dayanabilir diye şaka ediyorlardı. Duvarların ağaç kaplaması üzerine kayın ve meşe ağaçlarından 6-7 metre uzunluğunda kalın direkler dizilmişti. Hiç aralık bırakmadan bunları dizmeye uğraşmıştı ustalar. Tek tük kalan aralıklar ağaç kamalarla dolduruluyordu. Kirişlerin üzeri erelte otu ve kuru yapraklarla kalın kalın döşenmiş, daha üstte de toprak çekilmişti. Toprağı bir hayli tokmaklayıp bastırdık. Sonra akmaması için köy evlerindeki toprak döşemelerin sıvandığı gibi sıvadık. Ve en üstte yeniden erelte otu, kuru yaprak ve çalı döşedik. Üstü tamamlandıktan sonra yabancı biri kolay kolay fark edemezdi sığınağımızı. Asırlık ağaçlar arasında gayet güzel maskelenmişti. İki çıkış yeri yapılmıştı. Beklenmedik bir düşman baskınında gayet gerekliydi bu çıkış yerleri. Bunu hiçbir zaman unutmuyorduk. Ana kapıdan dereye doğru bir patika vardı. Yağmur başlayınca çamurdan koruyacaktı bu patika bizi. Bizim bu güzlük, kışlık ve ilkbaharlık sarayımıza şöyle bir iç taksimat önermişti mimarlar. İlki üst üste iki sıra tahta yataklardan ibaret yatak odaları, ikincisi yerine göre mutfak, yemek odası, konuşmak, satranç ve dama oynamak ve her türlü toplantılar için kullanılacak yer. Tahta yataklar döşek yerini tutan ot ve yapraklarla kalın kalın döşenmişti. En eski yırtık çergeler çarşaf yerini tutuyordu. Çerge, yağmurluk, palto ve başka daha ne kadar dokuma varsa yorgan yerine kullanıyorduk. Yataklar arasındaki daracık patika taş döşenmişti. 20 gün içinde yeraltı barınağı tamamıyla hazırdı. Kar fırtınasından en şiddetli soğuktan koruyabilirdi bizi. Ama rutubet daima birinci düşmanımız olarak kalacaktı. Yatakların yardımıyla barınağımız içerisinde barınılabilecek bir hal aldı. İlk kardan sonra o da daha Eylül ayında yağmıştı, içeri taşındık. Lopyan ormanına gelişimizin daha ilk gününden hayatımız bir eğilime gittiğimiz günlerin dışında belirli bir düzene konmuştu. Sabahları isterse buz yağsın, hava şartları ne kadar kötü olursa olsun saat 6'da kalkıyorduk. Saat 6.30'a kadar derede yıkanıp soğuk su ile masaj yapmamız gerekliydi. Sonra da saat 7'ye kadar hepimiz gider birer kucak odun getirirdik ateş için. Saat 7'den 7.30'a kadar da komutanlardan birinin komutası altında jimnastik yapardık. Bu hepimiz için zorunluydu. Öteki komutanlar da bizimle sıra olurlar, beden hareketlerini yaptıran komutanın komutasına uyarlardı. Saat 7.30'dan 8'e kadar olan zaman kahvaltıya ayrılmıştı. Fakat 2 dakikadan fazla sürdüğü yoktu kahvaltının. Ekmek ya da dünden kalma kaçamak parçası hemen eriyip gidiyordu ağızlarda. Üstelik ağır ağır çiğniyorduk. Lokmaları ağır ağır yavaş yavaş çiğnemek bir sistemdi partizanlarda. Ve işte arda kalan bu boş vakitte de temizlik işleriyle uğraşıyorduk. Bazı şeyler vardır ki pek konuşulmaz, ayıp sayılır konuşulması. Bizim partizanların müthiş bir düşmanı vardı ve belki tepeden tırnağa kadar silahlı jandarma kadar müthiş bir düşmanımızdı bunlar. Bitler. Fakat ayıp görüldüğü için pek söz eden olmazdı bitlerden. Bunlar gerçekten gayet iğrenç, pis şeylerdi. Daha ilkokul öğrenciliğimden hatırlıyorum. Öğretmen bir arkadaşımızın bir çingene kızının saçlarını kestirmiş, onu bitlerden arındırmak için gaz yağı sürmüştü başına. Köylerde bitsiz ev hemen hemen yok gibiydi. Kızcağız rezil olmuştu. Ve işte müfrezeye geldiğim zaman daha ilk gece bütün vücudumu ısırganla haşlanmış gibi hissettim. Sabah gördüm ki bite boğulmuştum. Temizlenmeye başladım. Üzerimde tek bir sirke kalmadı sanıyordum artık. Yeniden bir tırmalama hissettim. Çok çabuk kuruyordu bu pis mahluklar. Öyle sanıyorum ki kampta tüm bitler yok edilip de tek bir bit kalsaydı 3 gün sonra yeniden kızı, çocuğu, torunu, torunun torununu, torunun torununun torununu binlerce yeni bit üreyecekti bu bitten. Bu afete karşı elden gelen her çareye başvurarak mücadele ediyorduk. Her imkan buldukça yıkanıp paklanıyorduk. Su kaynatma olanağımız olmadığı zamanlarda yere bir kuyu kazar, bitlerden arındırmak istediğimiz elbiseleri oraya gömerdik. Küçük bir delik bırakır, toprağın üzerine ateş yakardık. Az sonra bu delikten dışarı doğru bir kervan gibi dizilirlerdi bu pis mahluklar. Ama bunların en büyük düşmanı karıncalardı. Bir yerde karınca öbeği gördük mü hemen atardık oraya giysilerimizi, özellikle gocuk gibi kaynatılamayanları. Karıncalar derhal atılırlardı bu asalakların üzerine ve yarım saat içinde yok ederlerdi hepsini. Müthiş bir düşmandı bitler. Açlıktan, soğuktan, yorgunluktan ve uykusuzluktan yıpranan partizanın yüzlerce de paraziti beslemesi gerekiyordu. Bunlar tam anlamıyla insanın kanını emmekle kalmıyor, türlü hastalıklar da taşıyorlardı. Aralıksız olarak uğraşıyordum bitlerden arınmaya. Ama hiçbir zaman tamamıyla arınabilmiş, tamamıyla yok edebilmiş değildik bu düşmanı. Onun için de kaç defa yataklardan birine gittiğimizde, ''Kusura bakmayın, biz biraz bitliyiz, sizi de bitlendirebiliriz.'' diye utanıyorduk. Halden anlardı bizim o fedakar dostlarımız. Birkaç saatten fazla ya da bütün gece kaldığımız yerlerde ev sahibi kadın hemen kara bakırı ateşe koyar, giysilerimizi kaynatır, bitleri haşlar yok etmeye çalışırdı. Arkadaşlarımız arasında askerlik yıllarını hatırlayan şakacılar da vardı. Güneşli bir yere ya da ateşin etrafına oturdular mı? İşte kahvaltıdan sonra bu temizlik işlerini bitirir bitirmez askeri hazırlık çalışmaları başlardı. Daha sonraları özel bir askeri eğitici gelmişti yanımıza. Dik yamaçlarda günde 8 saat talim yaptırırdı bize. Güneşin batmasıyla sona ererdi iş günümüz. Şartlar uygun olduğu zamanlarda kıt kanaat ne verilirse yemek için ateşin etrafına toplanır ve başlardık muhabbete, şarkı söylemeye, hatıralar anlatmaya. Ateşin etrafında geçirilen o partizan akşamlarının güzelliği, romantikliği henüz kimse tarafından kaleme alınıp dile getirilmemiştir. O güzelim akşamlar, o büyük ateş içine gömülüp pişirilen patateslerin havaya yayılan hoş kokuları, ardı arası kesilmeyen şarkılar, her biri cana can katan şarkılar. Bazen yarım daire şeklinde dirsek payandasına vermiş, dallar arasında gökyüzündeki yıldızları seyre dalarak beyaz orduların kurşunu ile şehit olan Budoni keşifçisi üzerine gamlı bir şarkı söylerdik. Ant içme töreni gibi bir özellik vardır bu şarkının mısralarında ve biz de duygulanarak söylerdik. Tikonek Voroney, Peraday Dorogoy, Chito de Chesno Podigi, Zarrabochi. Ben yıllar boyu yere dökülüp biriken ve kalın, sıcak bir kilim haline gelmiş kuru yaprakların üzerinde yatıyor, ateşin sönmekte olan ateşlerine bakıyorum dalgın dalgın. Sonra gözlerim ağaçların dallarına gidiyor ve orada sanki bir keramet sahibi eliyle işaret etmiş gibi uçsuz bucaksız stepler, ağır yaralı komsomolcu ve onun yağız eti seriliyor gözlerimin önüne. O anda kalkıp yarasını saracağım geliyor. Fakat o arada güçlü bir ses Kızıl Ordu şarkısını tutturmuş. Şarkıyı söyleyen Zelazko Ruskov. Partizanların hepsi de söylese ben onun yükselen sesini yine ayırt edebileceğim. Şarkının etkisinden henüz kurtulmadan ateşin ardına ufacık tefecik bir partizan dikildi. Büyük bir coşku ile bizim Vapstrov bir şarkı okudu. Kadın ve erkek, halk, kuracağız onu. Hayatın zavodunu. Bu bizim Goşko'ydu. Yorulmak bilmeyen şarkıcı ve şiir okuyucusu Goşko. Yüzlerce şiir, şarkı biliyordu ezberi. Liseyi bitirmemişti henüz ama günün birinde zaferden sonra doktor olmayı tasarlıyordu. Olacaksın Goşko diyordu komutan. Herkes okuyacak, öğrenim parasız olacak. Ayrıca burs da verilecek. Goşko gülümsüyor, Todor gülümsüyor, tüm partizanların yüzü gülüyordu. Goşko'nun bizden olduğuna, fedakar bir devrimci olduğuna, babasının altınlarını rahatını bırakıp tehlikelerle dolu partizan hayatına atılan Goşko için seviniyorlardı. Goşko'nun asıl adı Shimon Nino. Babası zengin bir tüccarmış. Yahudiler kavuşturulmaya başlanınca parasının bir kısmını birkaç milyonunu altına, Napolyon'a, Pendar'a, Mahmudiye'ye ve benzeriye çevirmiş. Sonradan Sofya'da göç zamanı gelince oğlunu çağırmış ve mahzene götürmüş. Orada ona duvarda bir yer göstermiş ve Shimon demiş, altınları buraya gizledim. Benim ya da annenin başına bir hal gelirse bilmiş olasın diye söylüyorum. Peki demiş Simon ilgisizce. Babasının mahzene gizlediği altınlar hiç umurunda değilmiş. 2-3 gün önce babasından aldığı kocaman 10 kadar banknot çok işine yaramış onun. Bu banknotlardan partizan çetesine uygun güzelce giyinip kuşanmış. Ve gerçekten Goşko iyi giyimli olarak gelmişti müfrezeye. Sırt çantası en güzel yiyeceklerle doluydu. Fakat koca bir çeteye bir çanta yiyecek ne kadar yeter? Sonra dağda en sağlam turist ayakkabıları, en iyi meşin pantolonlar bile tez yıpranıyordu. Bir aralık açlık günleri başlamıştı çetede. Yataklarımız da açlık çekiyorlardı. Bize ayırıp verebildikleri karın doyurmuyordu. Paramız olsa kara borsadan un, yağ, şeker ya da daha pek çok şey alınabilir diye söz olmuş bir defa. Ama çetede para yoktu. Yiyecek satın alma önerisini Goşko nerede duymuş bilmiyorum ama komutanlığa giderek sormuş. O yiyecek satan kimse para yerine altın alır mı acaba? Nasıl altın demiş 2-3'ü birden hayretle. Altın gibi altın, Napolyon, Mahmudiye, Pendar'a 19 krattan 23 krata kadar altın demiş Koşku. Krata da nereden aklına gelmiş? Komutanlarda gözler fal taşı gibi açılmış. Aralarından biri boş sözlere kaybedilecek vaktimiz yok demiş. İşte o zaman Koşku babasının mahzene gizlediği altınları anlatmış. Bu kadar bir para hem de birkaç milyonluk altın para söz konusu olurken partizanlar için karar vermek güç olmadı. Ertesi gün Goşko ile Georgi Pavlov gayet iyi giyinmiş olarak tüm çeteden en iyi elbiseler, en iyi ayakkabılar, pardesüler seçilmişti. Sofya'ya gittiler. Orada ne yaptıklarını, mahzene nasıl girdiklerini, duvarı nasıl deldiklerini bilmiyorum fakat henüz bir hafta bile geçmemişti. İkisi de ellerinde fasulye taslarıyla aşçının önünde diz çökmüşlerdi. Birkaç kişi de aşağı köylere doğru gitmişlerdi. 15 sarı altın hemen torbalarla una, şekere, yağa dönüşü vermişti. Altının var mı? Her şey var demektir. Pazarda yağ da var, şeker de var, un da var. Hem de 4 sıfırlık en temizinden, en beyazından un. Eskiden böyle beyaz unu ben sadece yılda 2 defa bayramlarda görürdüm. Etropole, Lopyan ve bölgenin diğer yerlerindeki yataklarımız iyi bir faaliyet gösterdiler. Kamyon dolusu un getirdiler bize. Arabasına bir iki torba un koyup üzerine çürümüş saman ve hayvan gübresiyle doldurup uzaktaki tarlasına gübre taşırmış gibi un torbalarını getirip çalılık içine gizlerler. Biz de geceleri gidip sırt çantalarıyla taşırdık. Kampın ekmekçileri Mustafa, Svillen, Vasilev ile bizdik. Fırın yoktu. Hatta toprak saç bile yoktu. Saça benzer bir şeyler yaptık. Teknik bakımdan saçtan bir basamak daha aşağıydı ama ekmeklerimiz çok güzel oluyordu. Fırınımız 20-30 santimetre derinliğinde bir kuyudan ibaretti. Dibine düz bir taş koyardık. Ateşi bunun üzerine yakardık. Odunlar yanıp ateş iyice kuru olduktan sonra kürekle eşeleyip taşın üzerine açar, güzelce üfler, hamuru taşın üzerine koyar, sonra kızgın kül ve korla örterdik üstünü. Yarım saat sonra kül çöreği hazırdı. Yapışan korlar, yanıklar bıçakla hafifçe kazıdıktan sonra hemen yenilebilirdi. Ama biz bir kere de 10-15 ekmek pişirirdik çünkü en azından 1-2 günlük hazır ekmeğimiz bulunmalıydı. Ekmekler daha ateşliyken aç partizanlar etrafımızda dolaşmaya başlarlardı. En sonunda yemek vakti gelince ekmeğin bölüştürülmesi başlardı. Çokçası komisere düşerdi bu zor iş. Fakat genellikle açlık pek bırakmıyordu bizi. Bazen bir mandıraya baskın yaptığımızda veya benzeri durumlarda tıka basa yerdik. Geri kalan zamanlarda tayinimiz yetersizdi. Ancak açlıktan ölmeyecek kadardı. Şunu da ilave edeyim ki partizanlar zamanlarının en azından 1/3'ünü açlık içinde geçirirlerdi. Hem de nasıl? Açlık günlerinde başlıca ve biricik yiyeceğimiz körpe kayın yaprakları, ısırgan, ot kökleri, bulunduğu zamanlarda salyangoz ve kayın palamuduydu. Isırgan yaprakları biraz ovalandıktan sonra tuzla da tuzsuz da yenirdi. Fazla aç kaldığımız zamanlarda kimi arkadaşlar meşe palamudu da yerlerdi. Meşe palamudu besin özelliği bakımından kayın palamudundan aşağı değildi ama çok acıydı. Büyük bir açlık sırasında bir defa arkadaşlardan biri 1-2 metre uzunluğunda kocaman bir kara yılan öldürmüştü. Derisini soyduktan sonra yılanı dilim dilim kesip ateşe koymuş, kızartılmış et kokusunu duyunca hepimiz etrafını sardık. Kadın olduğum için ilkten bana verdi bir parça ve yılan balığı dedi. Ben yarı pişmiş eti ısırdım. Gerçekten de balık tadı vardı. Parçayı henüz bitirmemiştim. Sorun açıklandı. Arkadaşlardan kimileri kendilerine düşen paydan vazgeçtiler. Yılan yemek istemiyorlardı. Ama kara yılan eti yenebilirdi. Daha da çok yükseklerde olduğumuza üzülüyorduk. Çünkü kara yılan bulunmuyordu oralarda. Ama şimdi hiçbirimiz kara yılan, salyangoz ve herhangi bir ot kökünü düşünmüyorduk. Kül çörekleri o kadar lezzetliydi ki. Şimdi biraz da peynir ve kaşkaval olsa diyorduk. Hani şakacıktan da olsa Allah yardım eder derler ya, öyle oldu.